Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder.
Değerli dinleyenler, 5. sanatta bu hafta sizlerle tekrar birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarız sizler de bu birliktelikten mutlusunuzdur ve aynı zamanda güzel bir hafta geçirmişsinizdir diye umalım bu güzel dileklerle programımıza başlayalım.
Benim düşüncem.
Evet değerli dinleyenler, benim düşüncem de bu hafta hem kültürel kodlarımızı hem de bunların dejenerasyonunun nasıl önleneceğini konuşalım istiyorum. Yani tabii dejenere kelimesi de bir yerde öz Türkçe bir kelime, sözcük değil. Fakat çürümüşlüğü, kokuşmuşluğu anlatmak için de hani birebir karşılığı olan bir kelime diye düşünüyorum. Değerli dinleyenler, kültür dediğimizde tabii bunu göz bebeğimiz gibi korumamız gerekiyor. Hem kültürümüzü hem de kültürümüzün beslenme kanallarını göz bebeğimiz gibi korumamız gerekiyor. Çünkü bunlar bizi hem hayatta tutan hem hayata bağlayan temel unsurlardır. Yani dünyanın neresine gidersek gidelim, kültürü olmayan hiçbir toplum yoktur. Yani kültürü olmaması için o toplumun yaşıyor olmaması lazım. Bu dünya üzerinde yaşıyor olmaması lazım ki kültür olmasın. Buna mukabil yani baskın bir kültürü yoksa, köklü bir kültürü yoksa, diğer güçlü kültürel unsurların etkisi altında kalmaya mahkum olacaktır. Bu beraberinde kültürel baskı, kültürel hegemonya ulusların bağımsızlıklarını da etkileyecektir. Bu bir vakadır. Dolayısıyla kültür dediğimiz şey aslında ulusal bağımsızlıkla da birebir alakalıdır. Özgün kültür olmayan, güçlü kültür olmayan hiçbir toplumun şu dünya yüzeyinde hem bağımsız olması, hem özgür olması, hem de geleceğe güvenle bakması mümkün değildir, söz konusu değildir. Dolayısıyla bizim sadece hani kültürü koruyalım, kültürel unsurları koruyalım dediğimizde yani hayatımıza renk katan, hayatımızın renklerini koruyalım demiş olmuyoruz. Aslında bununla beraber hayatımızın temel unsurlarını, varlık sebebimizi koruyalım demiş oluyoruz. Bunu özellikle vurgulamak gereği hissediyorum. Öbür taraftan çünkü baktığımızda sanki kültür dediğimizde biraz fantaziden bahsediliyor gibi algılanabiliyor. Yani deniyor ki mesela, ya kardeşim işte bu memleketin mesela terör belası var, terör meselesi var, ekonomi meselesi var, şu meselesi var, bu meselesi var. Hepsi dururken sen kalkıp kültürden bahsediyorsun, yani fantazi yapıyorsun gibi bir sonuç çıkıyor. Halbuki biz kültür dediğimiz vakit aslında terör belası da, bağımsızlık konusu da, istikbal konusu da, istikrar konusu da, ekonomi konusu da, bütün konular, eğitim konusu da aslında bunun içerisinde ele alınabilecek konulardır. Yani bütün bunları aslında besleyen bir ana artelden bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla biz kültürü korumak durumunda olduğumuz gibi kültürün aslında bozulmasına karşı, çözülmesine karşı, çürümesine karşı da bir duruş sergilemek durumundayız. Yani kültürü korumak demek illa öyle böyle bir takım kültürel değerlerimiz olacaktır. Veya bunlar zaman içerisinde değişecektir de. Ve bunlar zamana göre şekil de alacaktır. Fakat biz bunları koruyalım dediğimiz vakit bunların aslında bozulmasına karşı, çürümesine karşı bir takım tedbirler alalım demiş oluyoruz. Öbür taraftan bunu derken şunu hepimiz biliyoruz ki kültürü olduğu gibi hiç değişmeden gelecek kuşaklara aktarmak da elbette mümkün değildir. Bunun mümkün olmadığını herkes bilir. Fakat kültürel kodları geleceğe taşımak, bunu yaparken de kültürdeki o temel renkleri, temel çeşitliliği, deseni aktarmak önemli. Ve bunu yaparken bizim kültürümüzün esasında bozulmamasına, çürümemesine, yozlaşmamasına azami dikkati göstermemiz gerekiyor. Bir kültürün bozulmaması demek, çürümemesi demek aslında o kültürün özgün karakterinin korunmasıyla mümkün olabilecek demektir. Yani biz kültürümüzün özgünlüğünü koruyamazsak, biz kültürümüzün kendi değerini bilmezsek gelecek kuşaklara da elbette taşıyamayız. Bu şuna benziyor değerli dinleyenler. Hani bazı konaklar vardır. Onun içerisinde aslında çok kıymetli eserler vardır. Antikadır bunlar. Ama yeni yetme, miras yedi bir zümre çıkar. Daha sonra bu konaktaki bu eski eşyaları yok pahasına eskiciye satar. Elden çıkartır hatta. Halbuki elden çıkarttığı şey bir hem tarihtir hem hatıradır ama aynı zamanda bir zenginliktir. Fakat yeni yetme bunu bilmediği için bunu eski zanneder ve eskiciye yok pahasına bunu satar. Halbuki o eski dediği şey kendi geleceğini de teminat altına alacak bir antikadır. Bir antikadan bahsediyoruz demektir. Dolayısıyla kültürel değerlere de biraz böyle yaklaşmak lazım. Hani moda akımlara kapılıp moda deyimlere, moda kavramlara, moda değerlere kapılıp kendi kültürel değerlerimize burun kıvırmamalıyız. İşin özü, aslı budur değerli dinleyenler.
Kitap Dünya.
Evet değerli dinleyenler, Kitap Dünyam'da bu hafta Peyami Safa'dan bahsedeceğiz. Daha doğrusu Peyami Safa'nın Yalnızız adlı eserinden bahsedeceğiz. Bir önceki hafta dinlediniz mi bilmiyorum ama dünya klasiklerinden bahsetmiştik. Bu hafta da kendi klasiklerimizden bahsedelim. Yalnızız kitabı değerli dinleyenler, tabii olay örgüsü bir tarafa, bir psikolojik deneyimin aktarılması, bir psikolojik derinliği olan bir kitaptan bahsetmiş oluyoruz aynı zamanda. Yani bu yönüyle de bu kitap fevkalade önemli bir kitaptır. Şimdi olayın örgüsüne, romanın konusuna gelecek olursak biraz karmaşık da gelebilir ama ben kısaca özetlemeye çalışayım. Samim, Besim ve Mefaret eski Yanya valisinin çocuklarıdır. Servetleri vardır. Babadan kalma, atadan kalma servetleri vardır. Birlikte yaşamaktadırlar. Mefaret evlenmiştir. Kocasını genç yaşta kaybetmiştir. Ve Selmin isminde bir kızı vardır. Ve bir de ortaokula giden bir oğlu vardır. Samim ağabeyidir, Besim kardeşidir. Böyle kısaca özetleyelim. Fakat Selmin annesine biraz tırnak içerisinde söylersek gıcık kapmıştır. Çünkü Nişanlısı Ferhat'tan ayrılması annesi sebep olmuştur ve annesini sorumlu tutmaktadır. Nişanlısını refüze etmiştir annesi. Dolayısıyla annesinden intikam alarak Paris'e gitmeyi kafasına koymuştur. Bunun için de bir yalan uydurur. İsmini açıklamadığı birisinden hamile olduğunu ileri sürer. Annesi de ısrarla kızından bu gerçeği öğrenmek ister. Fakat kızı da bunu bir sır olarak saklar da saklar. Aslında bu bir yalandır. Fakat bunun yalan olduğunu tabii kitabın ilerleyen sayfalarında öğrenme şansımız var. Fakat giderek Mefaret ağabeyinden şüphelenmeye başlar. Ağabey Samim'in kızıyla bir gönül ilişkisi olduğundan şüphelenir. Önce bunu çok fazla dillendiremez fakat daha sonra kardeşi Besim'e bunu açar. Aslında Besim buna ihtimal vermemektedir. Fakat bir gün tabii Samim Simeranya diye bir hayal ülke tasavvur eder. Bir hatta bununla alakalı bir takım kitap çalışmaları da yapar. Bir gün sürekli Simeranya'dan bahsettiği için kendisi yokken Mefaret'le Besim onun odasına girerler. Bu sırrı çözme konusunda harekete geçerler. Odaya girmeyi başarırlar. Ve dolabı açmayı da başarırlar ve Simeranya kitabına da ulaşırlar, okurlar. Evet, orada bir hem bir hayal ülkesinden bahsetmektedir Samim, hem de öbür taraftan bir sevgilisinden bahsetmektedir. Fakat düşündükleri gibi değildir aslında. Fakat Mefaret o sevgilisinin Selmin oldu, ya yani kızı olduğunu düşünür. Besim bir türlü ablasını ikna edemez. Aslında Selmin'in amacı biraz önce de söylediğimiz gibi bu yalanın peşine takılıp annesini de gıcık edip bir şekilde Paris'e kapağı atmaktır. Burada Meral adında bir kız devreye girer. Aslında Samim'in gönlünü kaptırdığı kız Meral'dir. Meral de ilginçtir. Necile'nin kızıdır. Necile, Samim'in aslında eski sevgilisidir. İşte burada biraz olaylar karmaşık hale gelmiştir. Aslında Necile'nin eski sevgilisi Samim bu defa Necile'nin kızına gönlü kaptırmıştır. Fakat daha sonraki kitabın gene sayfalarından öğreneceğiz veya hissedeceğiz. Aslında açık açık bunu açık etmiyor kitap ama Meral Samim'in kızıdır veya bu ima edilmektedir. Meral de burada tereddütü temsil eder. Sürekli tereddüt içerisinde olan bir kızı temsil eder. Onun bir arkadaşı vardır. Ve bu arkadaşı yaşlı birisiyle, paralı, zengin birisiyle evlenip Paris'e gitmiştir. Meral de Paris'e gitmek istemektedir. Samim'le bu şekilde bir ilgisi vardır. Fakat aslında paralı birisini bulup Paris'e gitmeyi düşünmektedir. Nusret zengin ve paralı biridir ve Meral'e tavsiye edilmiştir arkadaşı tarafından. Feriha Meral'in arkadaşıdır bu arada. Şakir'in de birisiyle beraberdir. Ve netice itibariyle değerli dinleyenler, Samim Feriha'yı sevmez çünkü Feriha toplum değerlerini temsil etmemektedir ve toplumun dışladığı birisidir. Samim buna mukabil toplum değerlerini temsil eden birisidir. Ve Meral de Feriha'yla yani toplum dışıyla Samim arasında, yani toplum arasında kalmıştır. Burada tereddütler yaşamaktadır. Fakat bir taraftan da Paris ve ihtişamlı günler özlemiyle yanıp tutuşmaktadır Meral. Bir gün Paris ile Samim arasında gidip gelmekte olan Meral çözümü kaçmakta bulur. Fakat ağabeyi Ferhat onu engellemek için kapıyı kilitlemiştir. Bu durumda depresyona girer Meral ve orada sigara yakmak için ateşi yaktığında oda tutuşur. Bir istenmeyen durum ve yangın çıkar ve Meral çığlıklar arasında orada can verir. Tam bu esnada da hem Meral'in annesi Necile, hem işte Samim, hem de Meral'in dadısı aynı şekilde Meral'in kötü bir durumla karşı karşıya olduğunu düşünmektedirler. Onu hissetmektedirler. Kalplerinde onu hissetmektedirler. Ve Necile hemen evi aradığında, Meral'in öldüğü haberini aldığında hemen Samim'i çağırır. Samim gelene kadar, bu arada tabi Necile de kalp krizinden o da ölür. Yani hem kızı hem annesi ölmüştür. Samim için durum daha da vahimdir. Çünkü Necile eski sevgilisidir. Onu sevmektedir, sevmiştir. Meral de kitabın sonlarında öğrendiğimize göre aslında Necile'den olma Samim'in kızıdır. Hem kızını hem de eski sevgilisini aynı gün içerisinde kaybetmiştir Samim. Ve bu duygular içerisinde o da yıkılmıştır değerli dinleyenler.
Kültür, sanat.
Evet değerli dinleyenler, kültür sanat diyeceğiz. Kültür sanatta birbirinden ilginç haberler vereceğiz. En iddialı haberlerden bir tanesi Türkiye kitap okumada birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı diyor. Bu haberin yani haber olması bile bizi o kadar böyle mutlu etti ki, o kadar bizi bahtiyar etti ki değerli dinleyenler. Hani gerçek olup olmaması bile bir tarafa, ki gerçek diye düşünüyoruz. Çünkü Avrupa İstatistik Kurumu 23 Nisan Dünya Kitap Günü kapsamında bir araştırma yaptı. 15 ülkeden yapılan araştırma 2008 ile 2015 yılları arasını kapsıyor. Avrupa İstatistik Kurumu 23 Nisan Dünya Kitap Günü nedeniyle 15 ülkede yaptığı bu araştırmada İlginç sonuçlarla karşılaştı. Türkiye'de kitap okumaya ayrılan günlük vaktin birçok Avrupa ülkesinin önüne geçtiği belirtildi. Estonyalılar günde 13 dakika kitap okuyarak ilk sırada yer alırken onları 12 dakikayla Polonyalılar ve Finlandiyalılar izledi. Araştırma Macarların günde 10, Yunanistan vatandaşlarının ise günde 9 dakika kitap okuduğunu ortaya koyuyor. Lüksemburglular ve Almanlarla aynı oranda kitap okuyan Türkler ise günde 7 dakika kitap okuyarak aralarında İngilizler, İspanyollar ve Hollandalılar olmak üzere birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı. Avrupa'da en az kitap okuyanlar 2 dakikayla Fransızlar, 5 dakikayla Avusturyalılar, İtalyanlar ve Romenler oldu diyor. Diğer yandan Türklerin yaklaşık %10'unun temel kültürel aktivitelerinin kitap okumak olduğu belirlendi. Bu oran Finlerde %16.8'i ve Polonyalılarda ise %16.4'ü buldu diyor. Tekrar edecek olursak şu sonuca varıyoruz. Türklerin ortalama günlük kitap okuma oranı 7 dakika. Değerli dinleyenler, mesela ben Fransızların bu kadar kültüre uzak, okumaya uzak olduklarını tasavvur edemiyorum ama gel gör ki Avrupa İstatistik Kurumu bundan bahsediyor. Eurostat'ın yaptığı bir araştırmadan bahsediyoruz değerli dinleyenler. Dolayısıyla hani burun kıvırıp geçilemeyecek de bir araştırma. Evet, bir diğer haberimiz Mimar Sinan'ın ustalık eseri yenilenme için gün sayıyor diyeceğiz. Sultan II. Selim tarafından yaptırılan ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Edirne'deki Selimiye Camii'nin restorasyon projeleri onaylanarak ihale aşamasına gelindi. Konuyla ilgili bilgi veren Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Türkiye'de restorasyon çalışmalarının her bölgede giderek artan bir ivmeyle devam ettiğini söyledi diyor. Buna göre her sene şantiye ve ihale sayıları artış gösteriyor. Öyle ki bu yıl 300 civarında ihale düzenlendi. İstanbul'daki Sultanahmet Camii geçen yıl restorasyon programına alınmıştı. Aynı şekilde Mimar Sinan'ın Selimiye Camii'nin de restorasyon için projelendirme çalışması tamamlandı. Selimiye Camii'nin çok büyük ve önemli bir eser olduğuna işaret eden Ertem, burası için birbirinden uzman kişilerden oluşan bir bilim heyeti var. Onların gözetiminde proje yapıldı. didik didik incelenerek yaptığımız proje çalışmaları şu aşamada restorasyon projeleri de onaylanmış durumda. Artık ihale yapılır aşamaya gelindi diyor. Evet, bir diğer haberimiz Adıyaman'daki yüzen adalar ziyaretçi bekliyor diyeceğiz. Değerli dinleyenler, tabii memleketin her bir tarafı ayrı bir güzel, bunu belirtmek lazım. Dağlarıyla, ovalarıyla, gölleriyle hakikaten apayrı güzel bir memleketten bahsediyoruz. Mesela Adıyaman'da ben böyle yüzen adalar olduğunu gerçekten bu yaşıma kadar duymamıştım. İlk defa duyuyorum ve bunu da TRT mikrofonlarından duyurmayı da tabii bir görev addederek bu haberi okuyorum. Adıyaman'ın Çelikan ilçesindeki Çat Barajı'nda vatandaşlar bir yandan doğal güzellikleri seyrederken diğer taraftan da baraj göletinde balık tutmanın keyfini çıkartıyor. Çelikan Kaymakamlığı'nın kamelyalar, oyun parkları, konuk evi, piknik alanları ve halı saha yaptığı bölgede yerli ve yabancı turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor diyor. Bazı adalar da karaya vurdu. İnönü Üniversitesi ile yapılan çalışmalar neticesinde bazı bölgelere çelik halatlar gerilmek suretiyle adaların karaya vurması engellenmeye çalışıldı ve kısmen bu başarıldı. Yüzen adalar karaya vurduktan sonra içten içe yanmaya başlıyor. Belli bir süre yandıktan sonra da yüzemez hale geliyor ve torf diye adlandırılan çiçek ekim toprağına dönüşüyor. Yaz dönemine kadar birkaç adadan torfu göle kavuşturmuş olacağız. Bu toprakları mevcut yüzen adalarımızın üzerine güzelce örtü olarak sereceğiz ve üstlerine çiçek ekmek suretiyle yüzen adaların görselliklerini artıracağız diyor Çelikan Kaymakamlığı değerli dinleyenler.
Dizelerden.
Evet değerli dinleyenler, dizelerden bölümümüzde bu hafta hepimizin bir şekilde duyduğu ve çok beğenerek okunduğu ve şiir dediğimizde ilk 5 tane Türkçe şiir söyle dediğimizde mutlaka aklımıza gelen bir şiirden bahsedeceğiz. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 35 yaş şiirinden bahsedeceğiz. Bu şiir hepimize hitap ediyor. Hele ki 35 yaşını devirmiş, geride bırakmış biz orta kuşaklara sevgili dinleyenler. Evet, bu güzel şiirle sizleri baş başa bırakıyoruz. Gelecek hafta tekrar birlikte olmayı umarak hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.
Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak, yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Şakaklarıma kar mı yağdı ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Ya gözler altındaki mor halkalar? Neden böyle düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar? Zamanla nasıl değişiyor insan? Hangi resmime baksam ben değilim. Nerede o günler, o şevk, o heyecan? Bu güler yüzlü adam ben değilim. Yalandır kaygısız olduğum yalan. Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız. Hatırası bile yabancı gelir. Hayata beraber başladığımız dostlarla da yollar ayrıldı bir bir. Gittikçe artıyor yalnızlığımız. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Ayva sarı, nar kırmızı, sonbahar. Her yıl biraz daha benimsediğim. Ne dönüp duruyor havada kuşlar? Nereden çıktı bu cenaze? Ölen kim? Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar? Neylersin? Ölüm herkesin başında. Uyudun, uyanamadın olacak. Kim bilir nerede, nasıl, kaç yaşında? Bir namazlık saltanatın olacak taht misali o musalla taşında. Beşinci sanat. Hazırlayan ve sunan Selami Güder. Thank you.